Değerli izleyenler, programın bu bölümünde dijital ekonomiyi konuşacağız. Gitgide büyüyen bir pazar ve bu pazar hangi fırsatları sunuyor diyeceğiz. Doktor Erdem Erkul, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Gülşen.
Çok ciddi bir pazar. Artık tüm ülkeler yönünü buna çevirmiş durumda. Hatta ekonomi dijitalleştikçe artık ekonomik savaşlarda dijital savaşlara dönüşüyor. Dolayısıyla başlık çok ama biz yine nedir diye başlayalım mı? Ne anlamalıyız biz dijital ekonomiden ve nereden geldik bu noktaya? Neden bu kadar parlak bir noktaya geldi?
Tabii çok kısa belki de geçmişine bakmak lazım. 90'lı yılların başında aslında internet altyapısını sağlayan teknolojilerin kattığı, yarattığı bir pazar. Fakat 90'ların ortalarına geldiğimizde bu artık internetteki reklamların kattığı bir değer olarak karşımıza çıktı. 2000'lere geldiğimizde artık internetin perakendecilik sektörüyle beraber e-ticarete evrilmesiyle dijital ekonomiyi karşımızda gördük. Ve 2000'lerin sonlarına doğru, hatta 2000'lerle beraber başladığında o araya baktığımız zaman da gerek internetten alınan verilen hizmetler, gerek mobil uygulamalar, gerek film dizi platformları ve gerekse bulut çözümlerinin artık dünyamızda yer edinmesiyle beraber ortaya çıkan bir pazar diyebiliriz. Yeni bir ekonomi, inanılmaz bir büyüklüğü var. Aslında hepimiz artık içindeyiz, bu ekonominin içindeyiz. Artık ekonomi konuşunca dijital konuşuyoruz. Çünkü elimizde cep telefonları, tabletsiz, bilgisayarsız bir gün zaten düşünemiyoruz. Alışverişimizi internetten yapıyoruz. İşte bugün burada bu yayının bir şekilde teknolojisini internet ile bir şekilde sağlıyoruz. Vatandaşlarımıza, izleyicilerimize ulaştırıyoruz. Ve bunların yarattığı bir pazar var, yarattığı bir ekonomi var. İşte bu çok basit anlamıyla bize dijital ekonomiyi tanımlayabiliriz.
Şimdi biz bu pazarın tüketim boyutundan başka bir boyutuna, üretici boyutuna, içinde ondan kazanan, üreten, istihdam sağlayan boyuta da kuşkusuz geçmek istiyoruz. Parasal olarak nasıl bir büyüklükten, nasıl bir pastadan bahsediyoruz? Ve tabii dünya nerede? O büyüklüğün ne kadarını kim alıyor? Biz neredeyiz?
Şimdi bir kere bazı verilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü veri zaten yeni petrol, biliyorsunuz. Zaten bu konuşuluyor ve dijital ekonominin belki de en önemli pazardaki pay sağlayacak ifade ve yer diyebiliriz, veri. Şimdi veriye bakmadan önce sizin sorduğunuz soruya cevap verecek olursak çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Önümüzü görmenin çok bir imkanı belki de istatistik alanlarda yok ama 3 trilyon dolarlık bir pazar seviyesinde şu anda diyebiliriz. Fakat 2025 yılına geldiğimizde, hatta 2024'lü yıllarda dünya gayri safi yurt içi hasılasının %24'ü dijital ekonomiden gelecek. Bu çok büyük bir rakam. Bugün sadece kamuya açık verilerin, yani kamuya mal olmuş açık verilerden oluşan pazarın değeri 3 trilyon dolar.
Ve burada biz, ülkelere bakalım, hangi ülkeler ön planda, bir grafiğimiz var, o gelsin.
Tabii.
Ülke bazında da aslında çok şaşırtıcı bir tablo yok. Şimdi ABD, Çin, Japonya, Almanya, siz mutlaka ekleyecekleriniz vardır. Dediğiniz gibi her an değişiyor. Trilyon dolarlık deme sebebimiz de o değişimi yakalayabilmek. Kim nerede?
Şimdi burada şöyle, bu baktığımız ülkeler tabii bu pazarda şu anda öncü görünüyorlar. Fakat şu anda dünya çok daha hızlı dönüyor. Bunu her yerde söylemeye çalışıyoruz. Neden? Sanayi devrimine baktığımız zaman makineler bir şekilde işlerimizi elimizden alacak diye hep bir söylem oldu. Fakat şimdi sadece makineler değil, artık yazılımlar da işlerimizi elimizden alacak mı, almayacak mı? İstihdam bu dijital ekonominin neresinde? Bunları tartışır hale geldik. Makinelerde sanayi devriminde bir şekilde yer aldı. Fakat yazılım dijital ekonomide önce olacak. Yani bugün bu resim bir yıl sonra değişebilir. Sanayi devriminde bu resim belki 20 yıl, 30 yıl değişmedi. Çünkü zaten bir üretim vardı ve üretim fiziksel anlamda yapılıyordu. Fakat bu yeni devrimde, yeni dijital dünyada bu resim çok hızlı değişebilir. Çünkü burada insan iş gücü çok önemli. Beceriler çok önemli.
Fark yaratabilecek insanlar
çok önemli ve dijital ekonomiyi şekillendirecek unsur nedir biliyor musunuz Gülşan? Gençler. Türkiye'de 15 yaş ile 35 yaş arasında 25 milyon genç var. 15 ile 24 yaş arasında 13 milyon genç var. Ve özellikle 21. yüzyılın becerilerine baktığımızda bizim insanımız, bizim gençlerimiz bu becerilere haiz. Bu bizim güçlü yanımız. Ondan dolayı İstiyoruz ki hayalimiz de, sizlerin de, birçok insanımızın da hayali bu resimde dijital ekonomide Türkiye'de yer alsın. Ve dediğim gibi özellikle 21. yüzyılın dijital ekonomisini değiştirecek ana kelime yazılım. Ve biz yazılıma önem vererekten bugün çok farklı dünyada örnekler var. Türkiye'den çıkan çok önemli yazılım firmaları var, yazılım şirketleri var. Dijital ekonomiye katkı sağlayan. Burada e-ticaret var. Oyun sektörü dijital ekonominin içinde. İşte finans sektörü, dijital finans sektörü içinde. Bugün Türkiye'den oyun sektöründen dünyaya ihraç 1 milyar dolar. Çok iyi bir rakam. 130 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz, oyun sektöründen. İhracatımız bizim 1 milyar dolar. Bir sene önce 500 milyon dolardı. Yani iki katına bir senede çıkan bir sektör ve bugün dünyada mobil oyunlar içinde en çok oynanan oyunlardan bir tanesi Türkiye'den çıktı. Bunlar önemli veriler. Gene baktığımız zaman özellikle yazılım sektöründe Türkiye'den dünyaya ihraç eden çok fazla şirketimiz var. Türkiye'de hep diyorlar Silikon Vadisi Türkiye'de var mı? Türkiye'de zaten Silikon Vadisi var. Silikon Vadisi nedir? Üniversitelerin, özel sektörün ve ekosistemin yer aldığı bir vadi. Yani aslında bir vadi diye adlandırmamak lazım. Ankara'dan şu anda
bir buluşma yapıyoruz. İşte bir araya gelme.
Ankara'dan yapıyoruz. Yani Eskişehir yolundan bir drone'u kaldıralım havaya. Baktığımız zaman aynı ekosistem zaten burada da var. Üniversitelerimiz var, özel sektörümüz var, kamu kurumlarımız var.
Ama o işbirliğini güçlendirmek galiba önemli.
Aynen. Ve bunu bu resmi biz Ar-Ge'den Ür-Ge'ye geçirecek, dediğim gibi yazılım sektörü, yazılımcılarımız var. Çünkü yazılımda en önemli şey, dijital ekonomiyi değiştirecek en önemli şey hayal etmek. Yani bugün işte bu yeni meslekleri 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasında neler olabileceğini zaten biliyoruz. Ama biri çıkar, iki genç arkadaş ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını, kendi taleplerini bir şekilde bir ürüne dönüştürürler. Biz de onu iyi bir şekilde tanıtırsak dünyaya, sizlerin aracılığıyla, marka yöneticilerinin aracılığıyla, liderlerimiz aracılığıyla, işte o zaman bu listede Türkiye'nin bir yılda, iki yılda girmemesinin hiçbir nedeni yok. Bu ülkelerde de herkes hayalleriyle baktığımız zaman listede dijital ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyor. Yapay zekayla, robot teknolojileriyle, bulut çözümleriyle, dijital ikiz teknolojileriyle biz de şu anda aynı şeyleri ülkemizde yapmaya çalışıyoruz.
Peki ne yapıyoruz? Gelsin bir yeni ekonomi programında dijital ekonomiyle, daha doğrusu dijital dönüşümle ilgili hedefler var. Şimdi bunların hedeften çıkıp artık elbette hayata geçmesi gerek ama artık ekonomik yol haritalarında yer alması bile önemli. Bir teşvik sisteminden bahsediliyor. Yenilikçi projelerin finansmanı desteklenecek. Kitlesel fonlama ve yeni finansman yöntemleri, aslında bir dijital finansa da geçiş var. Nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacak. Çünkü dijital ekonominin artık farklı bir kitleye ihtiyacı var, değil mi? Çalıştıracak. Tabii. Yeni meslek alanları için kurs ve programlar ve okul sektör işbirliği, az önce dediğimiz işbirliği. Ne yapılmalı? O dönüşümü biz nasıl sağlayacağız? Buraya ne ekleriz? Ne kritik?
Şimdi sondan başa doğru gidelim. Güzel bir programdı. Geçtiğimiz aylarda Sayın Bakanımız açıkladı. Yenilikçi okul sektör işbirliği modelleri kurulacak. Bu bir kere dijital ekonominin olmazsa olmazı. Başarının en büyük kriteri bu. Biz bunu yapabilecek güçteyiz, kapasitedeyiz. Bunu zaten sağlıyoruz. Yeni meslek alanları için kurs ve programlar düzenlemek en önemli yerlerden biri.
Ne bu meslek alanları? Şimdi çağın meslekleri diyoruz, Z kuşağı diyoruz.
Tabii.
Kuşak farklı, iş alanları farklı, işverenin istediği şey farklı. Her şey değişti galiba.
Şimdi bugün ilkokulda okuyan çocuklarımızın çalışacağı mesleklerin %65'i şu anda icat edilmeyen meslekler. Yok. Bugün baktığımızda Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göre 2025 yılında yaklaşık 75 milyon iş kaybı yaşayacağız. Fakat üzülmeyelim, çünkü 133 milyon yeni iş alanı bize çıkacak.
Ama biz onlara hazır olacak.
İşte bizim hazır olmamız gereken yer orası. Yani bizim hedeflememiz gereken yer, özellikle bu dediğim gibi 15-35 yaş arasının hedeflememiz gereken yer, dünyadaki, sadece Türkiye'deki değil, yeni mesleklere bir şekilde lider olabilmek.
Onu yapabiliriz. Bireysel olarak biz çocuklarımızı buna nasıl adapte edeceğiz? Okul çağında çocuğu olan insanlar, onları o geleceğe mesleklere nasıl adapte edeceğiz?
İşte buradaki kurs ve programlara mutlaka dahil edeceğiz. İnternet artık elimizde o kadar büyük bir güç ki, yani doğru yönlendirmeyle, çevrim içi içeriklerle bir şekilde çocuklarımıza, eğitimlerimizle, eğitim müfredatlarımızı da değiştirerek hazır hale getireceğiz. Yeni beceriler, özellikle 21. yüzyılın becerilerinde çok farklı kavramlar var. Nedir? Takım çalışması. Hayal ettirebilmek. O kadar önemli bir kelime ki, hayal ettirebilmek. Bu çok önemli. Empati. Bunu sağlayabiliyor olmamız lazım. Bu eğitimleri veriyor olabilmemiz lazım. Özgüven. Bu eğitimleri veriyor olabilmemiz lazım. İşte bunları bir şekilde yaptığımız zaman nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanacak. Zaten sondan başa doğru gittiğimizde bu sağlanacak. Bugün şu yukarıda bakıyoruz. Kitlesel fonlama. Varlık Fonu yönetiminde robotlar, Gülçin Hanım, 25 milyon insan şu anda Varlık Fonu'nda robotları kullanıyor. Ya bu fiziksel robotları kastetmiyoruz. Yazılım dediğimiz robotları kullanıyor. Bugün Avustralya'nın nüfusuyla aynı oranda bu. 25 milyon. Fakat 2021 yılında yazılım robotlarını kullanacak Varlık Fonu kullanan insanlar, kurumlar 121 milyon olacak. İşte burayı hedeflediğimiz zaman zaten biz birçok dijital ekonomide o ligde üst sıralara çok hızlı tırmanacağız. Kitlesel fonlama, yeni finansman yöntemleri bu çok önemli. Biraz önce dediğimiz
açalım
gibi.
Açalım bir grafimiz var. Gelsin kitlesel fonlamaya da bu arada bakalım. Bizim için yeni bir kavram. Biraz açmakta fayda var. Az para çok insan kitlesel fon diye tanımladık. Siz de detayları anlatırsınız. Neyi kolaylaştıracak? Kitlesel fonlama dediğimizde böyle ben fikrimi ortaya koyayım, internette bunu duyurayım ve bu fikre inananlar bana destek versin. Ben böyle anlıyorum. Siz biraz daha detaylandırır mısınız?
Şimdi baktığımız zaman yeni fikirlere finansman bulmak kolaylaşacak. Yani Vizontele'de filmden hatırlarız belki. Orada bir deliğimin karakteri vardı. Der ki vallahi ben bunu düşünmüştüm diyor. Yani herkes bir şekilde zaten fikirleri düşünüyor. Biz burada bugün bu programı yaparken dünyanın başka bir yerinde bu tarz programları başkaları yapıyor. Biz bugün hayaller kurarken, yenilikçi girişim teknolojiyle ilgili hayaller kurarken birileri de kuruyor. Fakat burada önemli olan işte bu yeni fikirlere finansman bulmak kolaylaşacak derken alternatifleri çoğaltmak. Zaten bakanlık da bunu yapmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Onaylanan projeler web sayfasından fon toplayabilecek. Yani bürokrasi daha azalacak, daha hızlı olacak. Ama burada önemli olan bir şey var. Biz hem Türkiye'den çıkmış başarı hikayelerine, hem dünyadan çıkmış teknolojideki başarı hikayelerine ve dünya ekonomisine katkısına baktığımız zaman çok iyi bir iletişim planı olması gerekiyor. Yani fikir ortaya çıkacak. Sonra bu fikir iyi bir iletişim planıyla doğru kişilerle birleştirilecek. Talep, arz bir şekilde denge sağlanacak ve bir marka yaratacağız. Eğer biz bu kişisel fonlamayla beraber işte bir yılda 20 bin 100 bin TL arası fon sağlanacak.
Şimdi buraları tabii çok net değil, o bilgiyi not düşmek istiyorum. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir alt düzenleme yapıldı ama hali hazırda bunun yasal zemin üzerinde çalışma var. Dolayısıyla rakamlarda örneğin kripto para henüz kullanılmayacak diyorum. Mevcut da öyle ama bu da değişebilir tabii ki.
Buradaki güzel olan bir şey var. Şu anda dünyayla aynı konuları biz de aynı zamanda tartışıyoruz. İşte ondan dolayı hayallerimiz dediğim o ligde çok üst sıralara çok hızlı bir şekilde tırmanabileceğimize inancımızın sebebi aynı anda konuşuyor olmamız ve insan kalitemize baktığımız zaman da bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Ondan dolayı iyi bir iletişim planıyla Türkiye'den startuplar, Türkiye'den dijital ekonomiye katkı sağlayacak, bu biraz önce dediğimiz rakamlara katkı sağlayacak, unicorn dediğimiz 1 milyar dolara ulaşmış şirketler çıkartmamamız için önümüzde hiçbir engel yok. Altyapı var bir şekilde, bürokrasi daha hızlı bir şekilde, işte dijital dönüşüm ofisi kuruldu, bir şekilde yapılmaya çalışıyor. Altyapımızı Ulaştırma Bakanlığı bir şekilde yapıyor. Özel sektör bir şekilde daha iyi kendini dünyaya anlatabilmekte, iletişim kanalları açık. Gene üniversitelerimiz, teknokentlerimiz bir şekilde bu ekosisteme haizler. Biraz önce dediğimiz gibi yani sadece Ankara'da, Eskişehir yolunda kaldıralım drone'u. Baktığımız zaman zaten Silikon Vadimiz bizim var. Önemli olan iyi bir iletişim planıyla, markalaşmayla biz olarak, bir olarak bir şekilde dijital ekonomide bu pazarda söz sahibi olmak ve Ar-Ge'den Ür-Ge'ye geçmek. Yani üretim ve geliştirmeye geçmek. O zaman dijital ekonominin bir sonraki döneminde siz burada dijital ekonomide dünyada yer etmiş belki 20 şirketten 5'i Türk şirketi olacak, buradan çıkacak. Ya da uluslararası şirketlerle burada işbirliği yapmış şirketler olacak. Belki onları ağırlayacaksınız, biz de gururla seyredeceğiz.
İnşallah derim. Tam o şirketlerden bahsetmişken kapatmadan biraz küresel boyutuna bakalım. Çünkü ciddi bir gelir kaynağı, ciddi bir istihdam kaynağı, aynı zamanda ülkeler için de bir vergi kaynağı. Dolayısıyla biz böyle dijital vergiyi onun üzerinden çıkan teknolojik ve dijital adeta savaş diyebileceğimiz kavramı da tartışmaya başladık. Ne kadar büyüklükten bahsediyoruz ve tabii bu dijital vergi meselesi, ülkeler arasındaki bu rekabet kimin yararına?
Şimdi tabii artık şöyle bakmamız lazım. Dünyada işte 90'ların başına dedik dijital ekonomi girdi. Ama internet daha geçmiş dönemlerde daha farklı bir şekilde savunma sanayinde kullanılıyordu. Baktığımız zaman artık lokasyondan ve sınırlardan bağımsız bir hizmet var. Yani teknolojinin ve hizmetin nerede üretildiği ve nerede tüketildiği önemli. Dünyada şu anda buna yönelik ülkeler vergilendirmeye gitmeye başladı. Yaklaşık 8 ülke şu anda bu vergi çalışmasını yapmakta. Ülkemizde de bu vergi çalışması yapıldı, uygulamaya geçilecek. Tabii bunu yaparken özellikle OECD'nin belli standartları var. Belli bununla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşları var, devletler var. Birlikte bir şekilde çalışılıyor diye bakıyorum. Özellikle Türkiye'deki bu vergi sistemi de konulduğu zaman, baktığımız zaman örneğin bir 750 milyon euronun altındaki şirketler muaf tutulacak denildiği zaman, diğer ülkelere baktığımız zaman bu vergiyi koymaya çalışan ve koyan aynı bir şekilde bir kavram var. Dediğim gibi yeni bir tartışma alanı. Bunun da nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat artık ülkeler sınırlardan bağımsız bu teknolojiyi kullandıkları için hizmetleri, bu vergilendirmelerde bir şekilde kaçınılmaz olacaktır, ama düzenlemenin ne şekilde olacağı belki de hem tüketici için, hem üretici için, hem de vergiyi verecekler için önemli bir noktada.
İşte o pazar büyüdükçe, dijital ekonomi büyüdükçe yeni kavramlar çıkıyor. Dijital vergi de hayatımıza yeni giren kavramlardan biri. Çok daha uzun süre konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlar
için.
Ben
çok teşekkür
ederim. Sağ olunuz Doktor Erdem Erkul. Değerli izleyenler, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Doktor Erdem Erkul'la dijital ekonomiyi, Türkiye'nin önünde yatan fırsatları, dünyada gelinen noktayı konuştuk. Çok büyüyecek bir pazar ve elbette özellikle genç kesim için bir iş alanı, bu alana yönlenme konusunda tavsiyelerini de almış olduk böylece. Şimdilik noktalıyoruz efendim. Yarın sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde biz yine karşınızda olacağız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.